Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koş yine sizlerle birlikte istiyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefon numaralarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19, +463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Facebook sayfamızın aynı adresinden de Twitter'a ulaşabilirsiniz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu Başkanı, Adalet Komisyonu Üyesi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba. Biz Sayın Vekilimizle, Sayın Tunç'la bugün AK Parti'deki kongre sürecini kısaca soracağız size efendim. Daha sonra yeni anayasa ve başkanlığı konuşacağız. Dokunulmazlıklar gündemde, dokunulmazlıklarla ilgili konuları sizden öğreneceğiz. Ve en önemlisi de çocuk istismarını araştırma komisyonundasınız. Bunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama öncelikle Sayın Kurban size sormak istiyorum. Meclis geçen hafta Avrupa'ya vizesiz geçiş içinde gerekli olan bazı düzenlemeleri yasalaştırmıştım. Bu hafta hangi konular ön plana çıkacak?
Evet, bu hafta enerji konusu ön planda olacak genel kurulda. Elektrik piyasası kanunu ile ilgili bir düzenleme genel kurul gündemine geliyor. Bu düzenlemeyle Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yasal mevzuata kavuşmuş olacak. Tabii düzenleme önemli. Elektrik dağıtımla görevli tedarik şirketlerinin özellikle kayıp kaçakla ilgili bazı maliyetleri var. Bu kayıp kaçakla ilgili maliyetleri vatandaşı yansıtmasıyla ilgili yasal altyapı bu düzenlemeyle oluşmuş olacak. Bunun yanı sıra HDP tarafından Ekonomi Bakanı Mustafa Eltaş'la ilgili verilen bir gen soru önergesi var. Perşembe günü bu konunun gündeme alınıp alınmayacağı genel kurulda değerlendirilecek. Siyasi parti grup toplantıları yapılacak ama AK Parti'nin grup toplantısı bu hafta yok. Sayın Başbakan milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Komisyonlara şöyle bir göz atacak olursak, Dışişleri Komisyonu'nda bazı uluslararası sözleşmeler değerlendirilecek çarşamba günü. KİT Komisyonu denetimlerini sürdürüyor bu kapsamda. Çarşamba günü makine ve kimya endüstrisiyle Sümer Holding'in hesapları değerlendirilecek. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nin hesapları da gündemdeki konulardan biri olacak. Aile Bütünlüğü'nün Korunması Araştırma Komisyonu artık çalışmalarının son aşamasına geldi. Rapora son şeklinde verilmesiyle ilgili toplantı bu hafta yapılacak. Biraz önce dile getirdiğiniz gibi çocuk istismarını önlemeye yönelik komisyonda akademisyenler dinlemişti. Bu hafta da psikologlardan pediatri uzmanlarına kadar çeşitli uzmanları dinleyecek ve bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürecek. Biraz sonra da zaten Yılmaz Bey'le bu konunun detaylarını konuşacağız.
Bu konunun detaylarını konuşacağız. Ama öncelikle Sayın Tunç, dinleyicilerimize de bilgi olsun diye hemen hatırlatalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la istişaresi sonrasında AK Parti'yi olağanüstü kongreye götürme ve genel başkanlık için aday olmama kararı aldı. Kongre 22 Mayıs'ta Ankara Arena'da yapılacak. Genel başkanın yanı sıra MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu dahil parti organları da yenilenmiş olacak. Şimdi Sayın Tunç, siz mecliste üstlendiğiniz görevlerin yanı sıra AK Parti'de siyasi ve hukuki işler başkan yardımcısısınız. Şüphesiz yaşanan süreci de en yakın bilen isimlerden birisiniz. Türk siyasi tarihinde ilk kez son seçimde %49 oy almış bir parti olağanüstü kongreye giderek genel başkanını değiştirecek. Neden böyle bir sürece gelindi?
Evet, öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Meclis gündemi de yoğun, Türkiye'nin gündemi de yoğun.
Evet.
Bahsettiğiniz gibi 22 Mayıs'ta AK Parti'nin olağanüstü ikinci kongresi var. Kongrenin de ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Başbakanımız geçen hafta bu konuda açıklamaları yaptı, geniş geniş açıklamalar yaptı. Bu sürece nasıl gelindiğini ifade etti. Daha sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bazı bakanlarımız da bu konuda görüşlerini ifade ettiler. Tabii Sayın Başbakanımızın açıklamaları net. Orada anlaşılmayacak bir husus yok. Evet. Burada bir görüş ayrılığı meydana geldiğini ifade etti. Bu ayrılıkların da ülkeye, partiye, davaya bir zarar vermemesi noktasında böyle bir karar verilmesi gerektiğini ifade etti. AK Parti gerçekten 14 yılda çok önemli icraatlara imza attı. Yani 2002 yılındaki Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyasladığımız zaman her açıdan çok büyük fark vardır, ilerleme vardır. Bunu her alanda görebiliriz. Özellikle demokrasinin standardının yükselmesi açısından da Türkiye daha ileri noktadadır. Temel hak ve özgürlüklerin yaşanması noktasında da Türkiye daha ileri noktadadır. Türkiye'nin kalkınması, fiziki anlamda ilerlemesi anlamında da dünyanın dev projelerine imza atması noktasında da Türkiye 14 yıl önceki Türkiye'den çok daha ileridedir. Evet. Tabii bu tek başına iktidarın, istikrarın getirdiği bir avantajdı ülkemiz için. AK Parti bir millet hareketidir. AK Parti iktidarda milletin taleplerini hep dile getirir. Milletin hissiyatına hep tercüman olur. Ve bunu hem programında yazmıştır.
Evet.
Programına yazmakla kalmamıştır. Bunu 14 yıllık icraatlarıyla da uygulamaya çalışmıştır. Tabii gelinen süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olması, 2007'de Cumhurbaşkanlığı krizinden sonra Cumhurbaşkanını halkın seçmesi yönündeki anayasa değişikliği ve ardından bunun uygulaması 2014'te de ilk kez halk sandığa giderek Cumhurbaşkanını seçmesiyle beraber ülkemizde artık yeni bir dönem başladı. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Anayasaya göre yürütmeyle ilgili çok önemli yetkileri var. İkinci dönem seçilebilmesi noktasında anayasada bir imkan var. Ve bu anlamda sembolik bir makam olmadığı da açık.
Evet.
İcrai yetkilerine baktığımız zaman halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olması anlamında da burada diğer taraftan da halk tarafından seçilen başbakan var. Yani yürütmenin iki başlı olduğu bir sistemdeyiz. Tabii böyle bir sistemde bazı görüş ayrılıklarının olması elbette ki mümkün. Ve bu da ortaya zaman zaman çıkıyor. Bunları bir sorun olarak da görmemek lazım. Kriz ya da sorun ortaya çıktığında da çözülmesiyle ilgili olarak gerekli adımların da nasıl atıldığını görüyoruz. Geçmişte ülkemiz çok krizler yaşadı. Özellikle cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki görüş farklılıkları büyük krizlere neden oldu Türkiye'de. Sayın Özal ile Sayın Demirel arasındaki tartışmaları hatırlıyoruz. Yine daha yakın zamanda AK Parti'den önce Sayın Necdet Sezer ile Sayın Bülent Ecevit arasındaki tartışmaları ve ülkeye yol açtığı krizleri, ekonomik bunalımları hatırlıyoruz. Bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla Türkiye'de gerçekten çok büyük değişimler olmuştu. Dolayısıyla geçmişteki tecrübeleri de göz önünde bulundurduğumuzda şu andaki gelinen noktanın çok daha sağlıklı bir şekilde işlediğini görüyoruz. Özellikle Sayın Başbakanımız 20 ay çok önemli başarılara imza attı.
Evet.
İcraatlar kesintisiz devam etti. Dev projeler hiç kesintiye uğramadan hayata geçmeye devam etti. Bazıları açılış noktasına geldi. Bazılarının temelleri atıldı. Başarılı bir dönemden geçildi. Tabii gelinen süreçte Sayın Başbakanımızın bu noktada Türkiye'yi daha iyiye, daha güzele götürmek anlamında eğer bir tıkanıklık varsa bu tıkanıklığı aşma noktasında da makamları feda etmeye hazırım şeklinde söyledi. Ve bir kırgınlığının olmadığını ve Türkiye için, AK Parti için, bu dava için bir nefer olarak, bir milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini, katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Bu gerçekten ülkemizin ve AK Parti'nin ülkemizle ilgili olarak özellikle demokrasimizin geldiği standart açısından baktığımızda çok olumlu bir gelişme. Bu süreç en sağlıklı bir şekilde aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti'de çatırdama bekleyenler de önceden de beklediler. Bu beklentilerin hep boşa çıktığını gördük. Burada da AK Parti 22 Mayıs'ta olağanüstü kongrede bu birlik bütünlüğünün nasıl devam ettiğini, isimler değişse bile bu millet için, bu ülke için AK Parti'nin daha uzun yıllar, o 2023 hedefleri dediğimiz, daha sonra 2053, 2071 hedefleri, uzak hedefler gibi görünüyor ama o hedeflere giderken de belli aşamaları geçmek gerekiyor. Bu anlamda 22 Mayıs'ta bütün dünya görecek AK Parti'de bir çatırdama olmadığını ve Türkiye'nin de bu süreci en sağlıklı bir şekilde aşacağını ve Türkiye'nin yine yoluna istikrar içerisinde kalkınmasını daha hızlandırarak demokrasi standardını daha da yükseltmek için hızla ilerlediğini herkes görecek. Evet, ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, evet, 22 Mayıs'ın.
Hayırlı olmasını diliyoruz efendim, özellikle Türkiye açısından. Tabii yeni bir genel başkan ve yeni bir başbakan olacak. Ancak o 64. hükümetin verdiği bazı sözler ve uygulamaya koyduğu vaatler de vardı. Bu noktada onlar nasıl etkilenir yeni süreçte?
Evet, 64. hükümetin açıkladığı takvim vardı. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, evet, takvim. Şimdi o takvime baktığımız zaman 6 aylık vaatler, özellikle yasama süreciyle ilgili, vize serbestiyeti demiştiniz biraz önce. Onlarla ilgili yasaların tamamı geçti.
Evet.
Birkaç yasa var meclise sevk edilen, komisyonlarda görüşülen. Onlar da aksamaya meydan vermeden devam edecektir. Yani burada milletimize vermiş olduğumuz sözleri biz harfiyen yerine getirmekte kararlıyız. Bu noktada hükümet 64 olması ya da 65 olması önemli değil. Neticede AK Parti hükümetidir. AK Parti hükümeti millete vermiş olduğu sözleri, programında açıkladığı ve gerçekleştirmeyi vaat ettiği tüm hususları tek tek yerine getiriyor. Zaten %90'ını da yerine getirmiştik. Bazı yasalar var çıkması gereken, işte taşeron konusu var. Onlarla alakalı hususlar. Mecliste eğer yaz tatilinden önce tamamlayamazsak, meclis yeni dönemde açıldığında da o eksik kalan hususları, o bir yıllık süre içerisinde taahhüt ettiğimiz bütün sözleri yerine getiririz.
Evet, yani devamlılık ilkesi.
Tabii. Kesinlikle. Devamlılık.
Devamlılık.
Ya burada şuna da değinmek gerekir. Belki başkanlık sistemi demiştiniz girişte.
Evet.
Yani tüm bu hususlar aslında ülkemizde bir hükümet sistemiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yani bu da tabii yeni anayasayla alakalı bir konu.
Tabii evet, bu konuda şimdi, karar verilmesi gerekti. Artık bu gelişmelerle birlikte herhalde biraz daha net ortaya çıkmış oldu.
Evet.
Tabii efendim, bu noktada biraz önce dile getirdiniz, hani o sistem sorunu nasıl aşılacak? Özellikle başkanlıkla ilgili tartışmalar biraz daha ön planda çıkmış oluyor önümüzdeki süreç için. Nasıl bir tablo yaşanabilir 22 Mayıs'tan sonra başkanlıkla ilgili?
Şimdi 22 Mayıs'ta Genel Başkan, MKYK ve Disiplin Kurulu, partinin bütün organlarıyla ilgili yeniden bir seçim yapılacak. Bu seçimin ardından da kurumsal yapı içerisinde yeniden herkes görevine devam edecek. Yani burada bir kesinti söz konusu değil. Yeni anayasa ile alakalı bizim seçim beyannamemizde halkımıza taahhüdümüz vardı. Ve bu taahhüt halktan büyük destek gördü. %50 oy oranıyla milletimiz AK Parti yeniden iktidara getirdi. Yeni anayasa konusu bütün siyasi partilerin aslında kabul ettiği ve mutlaka bu anayasadan kurtulmamız gerektiğini herkes söylüyor. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Çünkü biz şu anda 1982 anayasası ile yönetiliyoruz. 1982 anayasası darbe anayasası. Demokratik bir anayasa değil. Bir anayasanın demokratik olabilmesi için 3 şart vardır. Birincisi, o anayasayı yapanlar bir kere adil, serbest seçimlerle iş başına gelmiş olması lazım. 82 Anayasası'nı yapanlar kimlerdi? Milli Güvenlik Konseyi'nin atamış olduğu bir komisyondu, bir meclisti. Atanmış kişiler, darbecilerin görevlendirdiği kişiler tarafından anayasa yapıldı. Aynı şekilde 61 Anayasası da Milli Birlik Komitesi'nin atamış olduğu üyeler tarafından yazılmış ve halka kabul ettirilmişti. Bir kere yapanların demokratik bir seçimle gelmiş olması lazım. İkincisi, halkın görüşleri alınması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınması lazım. 82 Anayasası yapılırken zaten sivil toplum kuruluşu yoktu. Dernekler, vakıflar kapatılmıştı. Halkın böyle görüşlerinin alınması, yeni anayasa yapılacak, ne diyorsunuz diye halka sorulmadı. Tamamen darbe yapanların atamış olduğu kişiler tarafından yazılan, çizilen bir anayasa. Evet. Ve sonucunda da halk oylaması gerekir. Burada da evet bir halk oylaması var. %90 oranında kabul de var. Ama halk oylaması serbest, bir adil propaganda ortamında olmadı. Tek taraflı bir propaganda oldu. Anayasaya hayır deme kampanyası yapabilecek herhangi bir kesim yoktu. Çünkü siyasi partiler de kapatılmıştı. Sadece darbeyi yapan çıktı. Anayasaya evet verin dedi. Millet de zaten bir an önce normal demokratik hayata geçebilmek için, darbecilerden kurtulabilmek, yeniden siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılabilmesi için anayasaya evet vermek zorunda kaldı. Evet vermese anormal durum devam edecek. Dolayısıyla evet vererek yeni sürecin başlamasını bir an önce halkımız istedi. Yoksa onun içeriğine evet dediğinden dolayı değil. Dolayısıyla bu açılardan baktığımız zaman 82 Anayasası demokratik bir anayasa değil. O zaman biz siyasiler, eğer demokrasiye sonuna kadar inanıyorsak, cumhuriyet rejimine, halkın yönetimine sonuna kadar inanıyorsak, o zaman böyle bir anayasayla gitmemiz çok zor. Bu nedenle anayasanın değişmesi gerekiyor. Yeni bir anayasaya ülkemizin ihtiyacı var. Eğer biz dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi olacak diyorsak, büyük ekonomi olabilmek için öncelikle demokrasiyi güçlendirmek lazım. Güçlü demokrasi olabilmesi için bir kere demokratik anayasası olması lazım. Şimdi 82 Anayasası'na baktığımız zaman değişmesi için çok büyük sebepler var. Sadece yapılış süreciyle ilgili değil. İçeriğine baktığımız zaman, maddelere baktığımız zaman temel hak
değiştirildiği de söyleniyor,
tabii,
değil mi?
Evet. 177 maddeden 113 tanesi bugüne kadar değişti. Ama değişti ama sanki bir yamalı bohça, birbiriyle tezat teşkil eden maddeler var. Temel hak ve özgürlükleri öne almayan bir anayasamız var. Birinci maddede temel hak ve özgürlüğü yazıyor. Bu özgürlüğe halkımız, vatandaşımız sahiptir diyor. Alttaki maddelerle de bu özgürlüğün nasıl kullanılamayacağını açıklıyor. Yani bir defa egemenliğin kullanılmasıyla ilgili de bir sorun var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Hem 61 hem 82 anayasaları. Ama millet bu yetkisini yetkili organları aracılığıyla kullanır diyor. O yetkili organları da anayasada öyle bir tahkim ediyor ki milletin kıpırdayacak bir yeri kalmıyor. Yani egemenliği kullanılmasını millet o yetkili organlara devrederek, o yetkili organlar da belli vesayet organları tarafından oluşturulmuş. Seçimler yapılıyor, iktidarlar değişiyor ama egemenliğin kullanılması millette gibi gözüküyor anayasada. Ama yetkili organlar, o vesayet anlayışı, vesayetçi ruh o yetkili organlara yerleştiği için egemenliği millet aslında kullanamamış oluyor. O nedenle 82 Anayasası'ndan bir an önce bizim kurtulmamız lazım. Tabii en önemli husus da 82 Anayasası'nda hükümet sistemi sorunu. Parlamenter sistemle biz yönetiliyoruz. Dünyanın değişik ülkeleri parlamenter sistemi kabul eden de var. Başkanlık sistemiyle yönetilenler de var. Bu bir tercih meselesi. 82 Anayasası da parlamenter sistemi benimsiyor. Şimdi tabii yıllardır bir tecrübemiz var bizim. Parlamenter sistemin ülkemize katkıları var mı? Parlamenter sistemin mahsurları neler? Neden biz parlamenter sistemi terk edip başkanlık sistemi istiyoruz? Bunu halkımızın
anlayabileceği tabii, bir dille. Belki
tabii halkımız bunu aslında anlatıldığında çok rahatlıkla anlayabilir. Çünkü parlamenter sistemin aksamalarını vatandaşımız yıllardır yaşadı. Bir kere parlamenter sistemin en önemli sonucu istikrarsız hükümetlerdir. Çünkü vatandaş sandığa giderken kimin başkan, başbakan olacağını bilememektedir. Sandığa oyunu atmaktadır ama kimin kiminle koalisyon kuracağını, eğer tek başına bir iktidar çıkmazsa kimin kiminle anlaşacağını da takdir edememektedir, bilememektedir. Böyle bir belirsiz ortamda sandığa gitmektedir. Eğer bir parti tek başına iktidarı oluşturacak bir çoğunluğu sağlayamazsa orada artık bir koalisyon durumu olacaktır. Dolayısıyla çoğu zaman da seçimler sonucunda tek başına iktidarlar sağlanamamıştır. Bir Menderes döneminde, rahmetli Özal döneminde, bir de Adalet Partisi'nin bir dönemi var 60'lı yıllarda. Sonrasında da 2002 sonrası AK Parti iktidarı. 3-4 dönemin dışında hep sandıktan koalisyon çıkmıştır. Bu koalisyonlar da kurulma sürecinde çeşitli pazarlıklara neden olunmuştur. Milletvekili transferleri, partilerin bölünmesi, yeni partiler oluşturulması vesaire. Bu tür durumlar bizim demokrasimizi hep zayıflatmıştır. İstikrar sağlanamadığı için de ülkemizde yatırımlar hızlı ilerlememiştir. Bugün dünyanın dev projelerini hayata geçiriyoruz. Eğer istikrarlı hükümetler hep sürekli devam etseydi, o projeler bugün çoktan belki 80'li yıllarda, belki 70'li yıllarda bitmiş olacaktı. O dünyanın en büyük köprüleri dediğimiz, dünyanın en büyük havalanı dediğimiz. Bugünlere kalmamış olacaktı. İstikrarsız hükümetlerin sonucu hep ekonomik bunalımlar olmuştur. Kuyruklar olmuştur. İnsanlarımız çok sıkıntı çekmiştir.
Başkanlık sisteminde böyle bir durum olmayacak.
Ekonomik bunalımlar ardından güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. Terör azmıştır. Faili meçhuller olmuştur. Tüm bu olumsuzluklar karşısında da bu olumsuzlukları böyle ellerini avuşturarak bekleyen vesayetçi ruh olmuştur. Onlar da hemen boşluğu doldurmaya kalkışmışlardır. Ve tüm bu olumsuzluklar dış politikada da büyük bir itibar kaybına neden olmuştur. Özellikle 70'li yıllarda, 80'li yıllarda dünya dış politikası şekillenirken Türkiye kendi içindeki sorunlarla boğuştuğu için o şekillenmede dünya dış politikasının dışında kalmıştır. İtibarımız zedelenmiştir. 70 sente muhtaç hale gelen bir Türkiye olmuştur. O nedenle parlamenter sistem çok fazla yürümüyor. Bakın AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu şu dönemde bile parlamenter sistemin aksamalarını görüyoruz. Başkanlık sistemini neden istiyoruz? Başkanlık sisteminde bir kere istikrarsız hükümetler diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü en fazla oyu alacak olan kişi başkan seçilir. Millet onun icraatlarını beğeniyorsa yeniden tekrar seçme imkanı vardır. Beğenmiyorsa değiştirme imkanı vardır. Yani şu söyleniyor, başkanlık sistemi işte tek adam yönetimidir. Başkanlık sistemiyle kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacak şeklinde özellikle muhalefet partilerinin bir takım eleştirileri var.
Halbuki hatta bölünmeyi getireceği şeklinde
tabii,
iddialar.
Yani başkanlık sistemi bir kere sert kuvvetler ayrılığı sistemidir. Parlamenter sistemde yürütme yani başbakan yasamanın içerisinden çıkar. Birleşiktir yani. Yasamayla yürütme bitişiktir. Yargı zaten her ikisinde de ayrı. Cumhurbaşkanının ya da başbakanın istemediği bir kanunun yasamadan geçmesi mümkün değildir. O nedenle parlamenter sistem yumuşak kuvvetler ayrılığıdır. Başkanlık sisteminde ise başkan ayrıdır. Bakanlarını kendisi belirler. Seçime giderken bunları da açıklayabilir. Ben şunları başkan yardımcısı yapacağım diyebilir. Dolayısıyla başkanın seçimi ayrı sandıktadır. Milletvekillerinin seçimi ayrı sandıktadır. Tıpkı belediye başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi. Şimdi düşünelim belediyelerde parlamenter sistem olduğunu. Belediye meclis üyeleri arasından başkan olacak dendiğini. Şehirlerin yönetimi o zaman daha mı iyi olur? Çünkü belediye meclis üyeleri arasından başkan seçilecek desek halk kimin belediye başkanı olacağını bilmez. Bilmeden oy verecek. Meclis üyeleri arasında kim anlaşırsa birisini başkan yapsın diyecek. Bu mu daha demokratik şimdiki mi? Tabii ki belediye seçimleri aslında tıpkı başkanlık modelinin aynısıdır. Bunun genel yönetime getirilmesi. Başkanlık sisteminde diktatörlük eğilimi yoktur. Sert kuvvetler ayrılığı vardır, denge mekanizması vardır. Başkan halka karşı sorumludur çünkü seçime gidecek. İyi icraat yapması lazım, halkın benimseyeceği işlere imza atması lazım. Meclis de yasama görevini uhdesinde bulundurur. Başkanın kanun teklif etme yetkisi yoktur. Bu yetki tamamen yasamaya aittir. Dolayısıyla şu andaki parlamenter sistemdeki kuvvetlerin birleşmesi başkanlık sisteminde yoktur. O nedenle diktatörlüğe eğilimi en az olan sistemdir başkanlık sistemi. Kanun teklif etme yetkisi olmayan bir başkanın, bütçeyi hazırlama yetkisi olmayan bir başkanın diktatör olması mümkün mü? Değil. Burada evet. Parlamentonun elinde büyük bir güç vardır. Kanun teklif etme yetkisini, yapma yetkisini kendisinde alır. Başkan o işe karışmaz. Bir kere bütçe konusunda da tamamen ipler parlamentonun elindedir. Dolayısıyla bir denge. Başkan parlamentoyla da iyi geçinmek. Çünkü kanun teklif etme yetkisi yok. Bütçe meclisin elinde. Dolayısıyla bir denge mekanizmasıdır. Evet. O nedenle başkanlık sisteminde diktatörlük olmaz. Parlamenter sistemde
olabilir.
Olabilir, sıkıntı olabilir. Çünkü yasama ile yürütme birleşik.
Evet. Evet. Peki efendim, destek bulabilecek mi sizin bu teklifiniz? Çünkü AK Parti'nin eğer meclis başkanı hesaba koymazsak 316 milletvekili var. Ama anayasa değişikliğinin en az 367 oy gerektiriyor. 330 ile 367 arasında olursa da referandum ihtimali var. Evet. İkisine de AK Parti'nin milletvekili yeterli yok.
Şimdi tabii burada
muhalefetin bakışını
başkanlık sistemiyle ilgili olarak tabii başta tabii halkımız bu konuda aslında hazır. Neyin ne olduğunu halkımız gördü. Muhalefet partilerinin de karşı çıkma gerekçelerine baktığımız zaman sadece konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında görmek istiyorlar. Yani sanki kendisi için istiyormuş gibi halka algılatmak istiyorlar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız halkın seçtiği %52 ile oraya seçilen Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla anayasadaki yetkilerine baktığımız zaman da başkanın yetkilerinden daha fazla şu anda bizim öngördüğümüz başkanın yetkilerinden. Dolayısıyla en son isteyecek kişinin o olması lazım. Ama bakıyoruz yanlış aktarılıyor. Burada kesinlikle anlatıldığı zaman milletvekillerinden de muhalefete mensup milletvekillerinden de bu konuya evet verecek olanlar olacak. Gizli oylama çünkü bu.
Geçeceğine inanıyorsunuz o zaman gelirse.
Şimdi MHP'nin başkanlık sistemine hayır demesi mümkün değil. Niye değil? Sayın Alparslan Türkeş, merhum, MHP'nin kurucu genel başkanı. O hareketin kurucu lideri, evet. Temel Görüşler kitabında Türkiye'ye, Türk milletine en uygun sistemin başkanlık sistemi olduğunu söylüyor. Bir açıklayıcı bir gerekçesi de var. Sayın merhum Necmettin Erbakan, o zaman Refah Partisi'nin programında da var. Milli Selamet Partisi'nin de tüm seçim beyannamelerinde başkanlık sistemi Türkiye için en uygun sistemdir diyor. Rahmetli Özal bu sistemi çok savundu. Sürekli her konuşmasında Türkiye'nin geleceği için başkanlık sistemi önemlidir dedi hep.
Evet, bunu demek ki çok
daha
iyi
sonra da Sayın
Demirel'de
Başbakanım Demirel'de söyledi. Getirdi. Sayın merhum Demirel'de aynı şekilde başkanlık sistemine ülkenin geçmesinde fayda vardır dedi. Tüm siyasiler her kanattan baktığımız zaman başkanlık sistemini savundular. En sonda Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken ve şimdi cumhurbaşkanıyken bu sistemi savunuyor. Sayın Başbakanımız
uzaktan
Ahmet
bakınca
Davutoğlu
aslında değil mi?
Konuşuyor.
Yani baktığımızda
savunuyor.
Hani işin içine giren kişiler bunun olması gerektiğini burada söylemişler. Yani bu işi yaşayan ve yürümediğini gören kimler işte başbakan, cumhurbaşkanları geçmişte görmüşler ve
şurada üniter yapıyla ilgili herhangi bir endişe yok. Biz tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet diyoruz.
Evet, herkesin sıkıntısı o. Bölünür mü?
Yani eyalet sistemiyle başkanlık sisteminin bir ilgisi yok. Şimdi Amerika'da evet başkanlık sistemi var, eyalet var. O başkanlık sisteminin bir sonucu değil. Almanya'da da parlamenter sistem var ama eyalet var. Evet. Dolayısıyla başkanlık sistemi olduğu zaman illaki eyalet olacak diye bir şey yok. Üniter yapıdan vazgeçmiyoruz. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri anayasamızda korunuyor. Anayasamızın değişmez maddeleriyle alakalı herhangi bir problemimiz yok. İlk dört madde, bunlarla ilgili hiçbir problem yok. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir Türkiye evet. Cumhuriyeti. Bu anlamda siz eğer değiştirilemez dört maddeyi savunuyorsanız, biz onu savunuyoruz. Muhalefet partileri de değiştirmeyiz diyorlar. Siz parlamenter sistemi tartıştırmayız diyorsanız, o zaman o dört maddeye bir madde daha ilave etmiş oluyorsunuz. Beşinci madde oluyor o. O zaman da değiştirilmez maddeleri değiştirmiş oluyorsunuz. Yani parlamenter sistem cumhuriyet rejimine daha uygun bir sistem. Başkanlık sistemi cumhuriyet rejimine daha uygun bir sistemdir. Çünkü halk sandığa giderken kimin başkan olacağını bilebilmektedir. Parlamenter sistemde ise bunu bilememektedir. Dolayısıyla en demokratik sistemdir ve istikrar üretir. Üniter yapımızı da aslında daha da güçlendirir.
Evet.
Bir uzlaşma rejimidir aynı zamanda. Partiler başkan için aday gösterirken seçilebilecek kişiyi gösterecekleri için daha merkeze bir aday koyacaklardır. Aşırı uçlarla merkez arasındaki bir uzlaşmanın da sağlandığı bir sistemin adıdır aslında.
Evet, bu konuyu daha uzun süre tartışacağız.
Ve kalkınmaya da büyük etkisi olur.
Evet, süremizi de göz önünde bulunduralım Sayın Kurban. İsterseniz Sayın Tunç'a sadece dokunulmazlıklarla ilgili kısa bir soru yöneltelim.
Evet, kesinlikle.
Ve çünkü konuşmamız gereken çocuk istismarını araştırma
konusu çok önemli. Dokunulmazlık konusu çok tartışıldı. Kısaca soralım efendim. Şimdi orada da bir gerginlik yaşandı Anayasa Komisyonu'nda. Benzer bir gerginlik genel kurula taşınabilir mi ve dokunulmazlıkların kalkacağına inanıyor musunuz gerçekten?
Şimdi dokunulmazlık konusu şöyle. Ne zaman gündeme geldi dokunulmazlık konusu? Önceki yıllarda da geldi ama en son Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunulmazlık meselesini gündeme getirmesi HDP'li milletvekillerinin teröre olan desteklerinden sonra gündeme geldi. Terörist cenazelerine katıldılar. Canlı bombanın cenazesine katıldılar. Her fırsatta teröre destek verdiklerini gösterdiler. Özellikle tüm bunlar halkımızda büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Gittiğimiz seçim bölgelerimizde onların mecliste ne işi var? Kaldırın dokunulmazlıkları diyen vatandaşımız bize, milletimiz. Biz de milletimizin o hissiyatını önce Cumhurbaşkanımız dile getirdi. Daha sonra da AK Parti'nin 316 milletvekilinin imzasıyla anayasa değişikliği teklifine dönüştürüldü. Dokunulmazlıkları kaldıralım hususu gündeme geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi şunu dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Dedi ki sadece HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yetmez. O zaman gelin bütün dokunulmazlık dosyalarını getirin kaldıralım var mısınız dedi. Sayın Başbakanımız da tamam dedi varız dedi hodri meydan getiriyoruz dedi. Bunun içinde tabii 600 dosyanın mecliste görüşülmesi 1-2 yıl sürer. Buna bir çözüm bulunması gerekir. Geçici bir maddeyle anayasaya geçici madde ekleyerek mevcut dosyalarla alakalı dokunulmazlığın uygulanmayacağı ve bunların yargıya intikal edeceği ile ilgili. Burada tabii komisyondaki tartışmalar MHP ve CHP kabul oyu verdi. Evet. HDP ret oyu verdi. O saldırılar, fiili karşı çıkmalar yakışmıyor meclise. Yani bir anayasa değişikliğini ya da bir kanun değişikliğini kaba kuvvetle ben yaptırmam demek bir kere olmaz. Yani parlamentoda görev yapan hiçbir milletvekiline yakışmaz. Ama maalesef o manzaraları gördük. Gerekçe olarak CHP bu değişikliğe biz karşıyız diyorlar ama malzeme vermeyeceğiz AK Parti'ye. Dolayısıyla kabul oyu veriyoruz dediler ve komisyondan geçti.
Genel kurulda
gizli oylama. AK Parti'den ben fire olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu konuyu çok önemsiyoruz bütün milletvekillerimiz. Milletimizin hassasiyeti var. Muhalefet partilerinin de bu anlamda destek olmalarını istiyoruz. 367'nin üzerinde kabul oyu çıkarsa zaten sıkıntı yok. Ama 330 ile 367 arasında olursa zorunlu olarak referandum gözükür.
Evet.
Referanduma gittiğinde de milletimiz zaten bu konuda hassas. Evet oyu verecektir. 330'un altına düşerse o durumda da reddedilmiş olur. Böyle bir tablonun da ortaya çıkmayacağına inanıyorum. Çıkarsa da zaten ondan sonraki adımları artık düşünmemiz gerekir.
Düşünmek gerekiyor. Sayın Tunç, evet. Peki hemen geçelim isterseniz. Karaman'da biliyorsunuz hepimize üzen bir olay yaşandı ve onun ardından mecliste 4 partinin uzlaşmasıyla çocuk istismarını araştırmak için komisyon kuruldu. Siz de bu komisyonun başkanlığını yapıyorsunuz. Komisyon olarak neler yapacaksınız? Nasıl bir çalışma planladınız? Ve tabii ki yaşanan bu tartışmaları nasıl yorumladınız diye, evet, sormak lazım.
Şimdi tabii Karaman'daki çirkin olay hepimizi bir şoke etti. Yani hepimizin moralini bozdu. Bu anlamda bu olay ortaya çıktıktan sonra kamuoyunda da bir hassasiyet oluştu. Siyasi partilerimiz bunu meclis gündemine getirdiler. 4 siyasi partinin araştırma önergeleri birleştirilerek araştırma komisyonu kuruldu ve o komisyonun başkanlığını yapıyorum. Her partiden arkadaşlarımız en güzel şekilde komisyon çalışmalarına katkı vermeye çalışıyorlar. Çünkü çocuklar çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar toplumda kötü kişilere karşı, kötülüklere karşı, özellikle kötü niyetli istismarcılara karşı en korumasız ve savunmasız kişiler, evet, kesim. O nedenle başta aileler, özellikle devletin çocukları koruyacak tedbirleri mutlaka alması gerekir. Konu çocukların korunması konusu. Çocukların bütün kötülüklerden korunması, onların en iyi şekilde yetiştirilmesi bizim temel amacımız olmalı. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onlar geleceğimiz olduğu için en güzel şekilde onları muhafaza etmek durumundayız. Konu geniş anlamda baktığımız zaman çocuk hukukuyla alakalı bir konu. Çocuk hukuku ben hukuk fakültesinde okurken seçmeli ders olarak biz görmüştük. Çoğu öğrenci de çocuk hukukunu almazdı. İşte Avrupa hukuku, diğer uzay hukuku vesaire onları alırlardı. Ama aslında şöyle bir baktığımız zaman şu anda tekrar hukuk fakültesine geri dönsem ben çocuk hukukunu alırım ve şu anda çocuk hukukunun zorunlu ders olarak, evet, okutulmasını ben savunuyorum. Çocuk hukukuna şöyle genel çerçevede baktığımız zaman çocuk hakları açısından baktığımız zaman bir anayasa hukukunu ilgilendiriyor. Suça sürüklenen çocuklar, çünkü çocuk suç işlemez, suça sürüklenir.
Evet.
Suça sürüklenen çocuklar ve suç mağduru çocuklar açısından baktığımız zaman ceza hukukunu ilgilendiriyor. Çocuğun velayetidir, işte nafaka vesaire konularına baktığımız zaman medeni hukuku ilgilendiriyor. İnternet ortamındaki suçlara baktığımız zaman çocukların oradan muhafaza edilmesiyle ilgili hususlar bilişim hukukunu ilgilendiriyor. Çocuğun vatandaşlığıyla ilgili konulara baktığımız zaman devletler özel hukukunu ilgilendiriyor. Çocukla ilgili sözleşmelere baktığımız zaman devletler genel hukukunu ve çok geniş bir alanda biz çalışma başlatıyoruz. Tabii meclisin yüklediği görev bize başta cinsel istismar olmak üzere çocuğa yönelik her türlü istismar. Yani burada cinsel istismarın yanında fiziksel istismar da olabilir. Şiddet gören çocuklar var. Duygusal istismar olabilir. Yani öyle istismar çeşidi var ki çocuklar işte aile içinde bile kötüleniyor, eleştiriliyor vesaire. Bunlar da istismar. Çocukların ihmali olabilir. Çocuğun bakımı, gözetimi ihmal edilebiliyor. Sokağa salınan çocuklar, bunlar da çocuk istismarı.
Kimlerle görüşeceksiniz efendim? Nasıl bir çalışma takvim belirlediniz?
Şimdi tüm istismar çeşitleriyle ilgili meclisin bize verdiği bir görev var. Ama başta Karaman'daki hassasiyetten dolayı cinsel istismar konusuyla ilgili olayların araştırılması ve bu konuda alınması gereken önlemler ne varsa bunların alınmasıyla ilgili geniş bir çalışma yapacağız. İlk toplantımızda çalışma takvimini ve çalışma usullerimizi belirledik. Tüm milletvekillerimizin görüşlerini aldık. Öncelikle konunun akademik boyutunu bir ortaya koyalım diyoruz. Ülkemizde çocuk istismarı ile ilgili, özellikle cinsel istismarla ilgili başta adli tıpçılar, pediatri uzmanları, psikologlar, yine çocuk istismarı alanında uzmanlık yapan, akademik kariyer yapan kişiler, profesörler, akademisyenler. Tüm bunları belirledik isimleri. Onları komisyonumuza davet ediyoruz. Geçen hafta adli tıpla ilgili Türkiye'de en yetkin olan profesörleri dinledik. Bu hafta yine akademisyenlerimiz var dinleyeceğimiz.
Evet, yaptıkları çalışmaları sizlerle
paylaşıyor.
Ve yıllar bunlar, içerisinde.
Bunların yapmış olduğu araştırmalar var, yazdığı kitaplar var. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyadaki uygulama belli. Bu istismar olaylarının engellenmesi için dünya neler yapmış? Türkiye'de bugüne kadar neler yapılmış, neler yapılmamış?
Tabii bunun akabinde sivil toplum kuruluşları.
Tabii. Akademisyenlerin ardından sivil toplum kuruluşları. Yani çocuk hakları ile ilgili, çocuk istismarı ile ilgili, çocuk konusunda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarımız var. Bunların bünyesinde çalışan akademisyenler de var. Baroların çocuk hakları merkezleri var. Tüm bunları dinleyeceğiz. İşin akademik boyutu, sivil toplum görüşünün ardından da biz konunun tüm detaylarını hemen hemen görmüş olacağız. Eksikliklerimizi de görmüş olacağız milletvekilleri olarak. Ve
sonra kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini çağıracağız. O da çok verimli olacak. Çünkü akademisyenlerden, STK'lardan aldığımız raporlar vesaire tüm bunların değerlendirmesini kamu kuruluşu çocukla ilgili, işte Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olur, Adalet Bakanlığı'nın çocukla ilgili birimi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çocukla ilgili birimleri var, İçişleri Bakanlığı'nın, tüm bunlar karşımıza geldiğinde biz akademik boyutunu, dünyada nasıl, Türkiye'de hangi eksiklikler var, tüm bunları öğrendiğimiz için, eksikleri de tespit ettiğimiz için gelecek olan kamu kuruluşu temsilcilerine soracağımız sorular, yönlendirmelerimiz, mevcut durumu görme açısından çok daha verimli olacak.
Peki efendim, yurt dışında da çeşitli vatandaşlarımızın sıkıntıları var. Özellikle çocukların alınıp başka ailelere verilmesi gibi bazı sıkıntılar yaşandı.
Evet, o konuda da
çalışma alanımız
olacak
mı? O da
bir istismar. Yani o da çok önemli. O konuda da mutlaka çalışmamız olacak. Yani burada gerek Türkiye'de yaşayan çocuklarımız, gerekse Türk vatandaşlarının yurt dışında yaşayan çocukları, bunlar da bizim komisyonumuzun elbette ki görev alanı. Temel ilkemiz çocuğun üstün yararı. Burada hiçbir siyasi malzeme yapmadan, işte yok bakan şunu dedi, bunu demedi. Bunlar bizim konumuz olmamalı.
Evet.
Yani bu konu çocuk istismarı konusu çok önemli bir konu. Yani siyasi istismar konusu da yapılmamalı. Bu anlamda bizim gözettiğimiz ilke çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun üstün yararını gözeterek özellikle bu sorunun Türkiye'de neden ileri geldiğini, bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için neler yapılması gerektiğini, varsa mevzuatta eksiklerimiz ki var olduğunu görüyoruz. Mesela çocukların cinsel istismarı ile ilgili Türk Ceza Kanunu'ndaki 16 yıldan az olmayan hapis cezasını Anayasa Mahkemesi fazla bulduğu için iptal etmişti. Şimdi orada bir boşluk var. Mesela onun ilk etapta doldurulması lazım.
Evet.
Meclisin ilk yapacağı işlerden biri olması lazım. Buna benzer başka mevzuatımızda eksiklikler varsa tüm bunların tekliflerini biz parlamentoya sunacağız. Raporumuzda çözüm önerilerimizi en detaylı bir şekilde ortaya koyacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil topluma, anne babalara çözüm önerileri noktasında böyle bir olayla, bu çirkin hadiselerle karşılaşılmaması için ne gerekiyorsa biz bunları raporumuzun sonuç bölümünde dile getireceğiz ve genel kurula rapor olarak sunacağız.
Biz de merakla bekliyoruz
biz
efendim,
de,
çıkacak sonuçlar.
Evet, sağ olun. Sayın Tunç, süremizin sonuna geldik ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza mesajınız olacak mı? Neler söylemek istersiniz?
Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da buradan tabii Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu onlar sürekli dinliyorlar.
Evet,
Türkiye'deki gündemi radyodan sizin aracılığınızla izliyorlar. Ben buradan hepsine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Onların çocukları da gerçekten bizim çocuklarımız. Yani bizim Türkiye'deki çocuklardan onları ayırt etmemiz mümkün değil. Özellikle onların da karşılaşmış olduğu problemler varsa,
evet,
çocuklarıyla ilgili.
Tabii
bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinden, çocuk istismarı ile ilgili web sayfasına, maillerden bize ulaşabilirler. Sorunlarını, yurt dışındaki çocuklarımızın karşılaşmış olduğu problemleri bize iletebilirler. O da bizim komisyonumuzun çalışmalarına ışık tutar diye düşünüyorum. Buradan onu da beklediğimizi ifade etmek istiyorum.
tbmm.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirler.
Oradan girdiklerinde Çocuk İstismarı Komisyonu
araştırma komisyonuna girerler. Denetim kısmı var.
Evet.
Oradan bize ulaşabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Için. Sağ olunuz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu Başkanı, Adalet Komisyonu Üyesi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç bizlerle birlikteydi. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Size de teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Pazartesi günü görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Meclis gündemi.